Erkam Radyomuzun kıymetli ve muhterem dinleyenleri, her birinizi Allah Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Yeni bir Gazali Mektebi programına hoş geldiniz. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz hafta İmam Gazali şunlara değinmişti. Toplum içerisinde sıklıkla yapıldığı için, insanlar bunlara teşebbüs ve tevessül ettiği için bazen meşru veya mubah gibi görünse de İslam'ın tasvip etmediği, hoş karşılamadığı, kimi zaman mekruh, kimi zamansa haram olarak telakki ettiği ve insanların bu durumlardan azami surette uzaklaşmasını istediği hususlara değinmiştik. Burada yine onlara değineceğiz, temas edeceğiz. Bugünkü başlığımız misafirlikte münker kabilinden değerlendirilen ve insanların misafirlik yaparken veya misafir ağırlarken riayet etmesi gereken hususlara temas etmeye gayret edeceğiz. İmam Gazali rahmetullahi aleyh şunu söylüyor: erkekler için ipek kıyafet giymek helal değildir. Dolayısıyla erkeklerin kullanması için, istifade etmesi için, misafirlikte ağırlanırken yararlanmaları için veya ziynet olsun diye herhangi bir şekilde ipek kıyafetlerle, ipek kumaşlarla veya ipeğe dair herhangi bir şeyle ağırlanması göz doldurduğu için veya daha güzel göründüğü için erkeklerle ipeğin, ipek kıyafetin, ipek kumaşın, ipekten herhangi bir şeyin bir araya getirilmesinin uygun olmadığını, caiz olmadığını ifade ediyor. Nitekim Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam erkeklerle alakalı gerek altın, gerekse ipek kıyafet kullanılması ümmetimin erkeklerine caiz değildir, haramdır ifadesini kullanıyor. Hal böyle olunca erkeklerin gerek altın ve gümüş kaplardan, daha sonra ipek kıyafetlerden ve kumaşlardan faydalanması, yararlanması caiz değildir. Nitekim bunu mezhepler farklı şekillerde, yani bunun kriterinin ve kıstasının ne kadar olduğu, ne kadara kadar müsaade edildiği, işte yarısı ipek olan, yarısı polyester olan kıyafetlerin kullanımı caiz midir, değil midir diye belirli bir miktar tayin etmek, oran tayin etmek suretiyle ifade ediyorlar ve ele alıyorlar, tartışıyorlar. İmam Gazali de rahmetullahi aleyh buna değiniyor. Erkeklerin kullanmasının caiz olduğu tek unsur metal gümüştür. Gümüş yüzük olarak, alyans olarak kullanabilir. Gerek altın takması, gerekse gümüşten veya altından herhangi bir kapkacaktan faydalanması ve ipek kumaştan yararlanması ümmetin erkeklerine caiz değildir diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bu sebeple İmam Gazali böyle bir konuya değindikten sonra hatta şunu söylüyor: büyüdükleri zaman kendilerine caiz olmayan herhangi bir şey çocukların küçükken, yani mükellef değilken de kullanmaları caiz değildir. Mesela büyük olan, yani mükellef olan, akil ve bali olan herhangi bir kimsenin sarhoş edici herhangi bir içki içmesi caiz değildir, haramdır. Kur'an-ı Kerim ile hadisi şerif ile sabittir. Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde bunu yasaklar. Fehel entum muntehun ayet-i kerimesiyle kat'i bir nokta, kat'i bir emir varit olmuştur. İçkinin, şarabın, sarhoş edici herhangi bir şeyin caiz olmadığı ile alakalı. İşte diyor İmam Gazali, büyüdüğünde, yani mükellef olduğunda amel defteri işlemeye, günahları daha doğrusu yazılmaya başladığında kendisine haram olan şeylerin çocuğun küçükken yapması da uygun değildir. Yani çocuk küçükken nasıl olsa mükellef değil, günahsızdır, sabidir. Dolayısıyla içki içmesinde de veya buna benzer haram bir şey yapmasında da beis yoktur şekliyle davranılmaz, yaklaşılmaz. Buna benzer herhangi bir şey çocuğa temas ettirilmez. Yani çocuk bununla haşır neşir yapılmaz diyor. Bunu niçin söylüyor? Şundan dolayı söylüyor. Evet, çocuk küçükken yapmış olduğu herhangi bir hatadan, günahtan veya buna benzer bir davranıştan dolayı günaha girmiş olmaz. Çünkü amel defteri henüz yazılmaya, günahları yazılmaya başlamamıştır. Ancak herhangi bir alışkanlığın, herhangi bir davranışın alışılmaya, kazanılmaya, kesbedilmeye, çocukta yerleşik hal almaya başlaması ilerleyen yaşları değildir. Henüz küçük dediğimiz mükellefiyet öncesindeki zaman dilimidir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu konuda bundan dolayı şunu ifade etmişlerdi hatırlarsanız: çocuklarınıza 7 yaşındayken namaz kılmaya alıştırın. 9 yaşına geldiklerinde şayet namaz kılmıyorlarsa ikaz edin, ihtar edin, müeyyide uygulayın, ancak Baliğ olmadan önce, yani hadis-i şerifte bu şekilde ifade ediliyor. 7 yaşına geldiği zaman çocuklarınıza namazı emrediniz. 9 yaşına geldiği zaman ise müeyyide uygulayınız diye beyan buyuruyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada şu soru tartışılıyor. Madem ki çocuk mükellef değildir ve henüz amel defterine sevapları veya günahları yazılmaya başlamamıştır. Hazreti Peygamber niçin küçük yaşlarda bir çocuğun mükellef olmamasına rağmen namaz kılmaya başlaması, alıştırılmasını emretmiştir diye soruyorlar. Burada şu cevap veriliyor. Çocukların alıştırılması ve alışkanlık kazanması. Yani bunu herhangi bir davranış gibi görmemek gerekiyor. Namaz ileride yapmak zorunda olduğu bir ibadet, farz bir ibadet olacağından dolayı küçük yaşta bu türlü bir ibadete aşinalık kazanırsa büyüdüğünde bu namazı yerine getirmekten, ibadetini yerine getirmekten imtina etmeyecek, ibadetlerini eda edecektir, kazaya da bırakmayacaktır, ihmal de etmeyecektir deniliyor. İmam Gazali de bu noktaya temas etmek için şunu söylüyor. Çocuklara küçükken hevesleri gitsin, işte zaten bunlar ileride büyüdüklerinde bu türlü şeyler giyemeyecekler, yiyemeyecekler, kullanamayacaklar. O yüzden küçükken hevesleri kalmasın, büyüdüklerinde böyle günahlara girmesinler. O yüzden henüz amel defterlerde zaten yazılmaya başlamadığı için bu saatlerde, bu vakitlerde, bu dönemlerde böyle şeyler yapmaları normaldir, caizdir şeklinde bakılmaması gerekir diyor. Çünkü bir alışkanlık küçükken kazanılır. Tabir caizse ağaç yaşken eğilir. İlerleyen yaşlarda herhangi bir çocuk küçükken kazandığı bir davranışı devam ettirmeye çalışırsa bu nihayetinde kendisi için günaha dönüşecektir. Şöyle düşünelim. İmam Gazali mesela bu noktaya da değiniyor. Kız çocuklarının örtünmesiyle alakalı olarak küçükken işte kısa kıyafetler veya vücudunun mahrem yerlerini gösterebilecek kıyafetler giydirildiğini görüyoruz mesela. Burada da bazı mütedeyyin ve muhafazakar aileler şöyle bir gerekçe beyan ediyor. Büyüdüğünde tesettüre gireceğinden dolayı, mahrem yerlerini kapatması gerektiğinden dolayı, başını örteceğinden dolayı küçükken hevesini alsın, küçükken istediği kadar açık saçık, affedersiniz, her tarafını gösterecek nitelikte kıyafetler giysin, büyüdüğü zaman zaten bunları giymeyecektir gözüyle bakılıyor. Burada şöyle bir problem var ve şöyle bir aldanış var maalesef. Büyüdüğünde o kıyafetleri giymeyeceğinden kimse emin değil. Ki büyüdüğünde giymesi artık ana babasının sorumluluğunda değildir. Onun kendi mükellef olduğu için, akil ve bali olduğu için sorumluluğu, getirisi ve götürüsü, günahı ve sevabı artık kendisine aittir. İkinci bir husus, çocuk küçükken hevesini alsın diye giydirilen bu türlü kıyafetler veya öğretilen bir takım davranışlar veya öğretilen ve belletilen bir takım sözler, şaka olsun diye söyletilen bazı cümleler ve kelimeler veya espri olsun diye gösterilen bazı şeyler, izletilen bazı filmler ve videolar, çocuğa hasılı kelam küçükken büyüdüğünde yapması uygun olmayan şeylerin küçükken yaptırılması ve adına hevesini alsın, hevasını alsın, büyüdüğünde bu türlü davranışlara teşebbüs ve tevessül etmesin diye yaptırılan her türlü mala, yani münker kabilinden değerlendirilen, kabul edilen davranışlar çocukta artık yerleşik bir hal alıyor. Çocuk artık bu davranışlarını büyüdüğü zaman da bırakamıyor. Küçükken giyindiği kıyafetleri çocuk büyüdüğü zaman bunlar ne kadar da güzelmiş. Zaten küçükken de bunları giyinebiliyordum. Büyüdüğümde de giyinmek istiyorum. Kendimi ne kadar güzel gösteriyorum. Üzerimde ne kadar güzel duruyor. Tesettüre girdiğim zaman sıkılıyorum, bunalıyorum. Zaten küçükken de alışmamıştım. Hal böyle olunca şimdiden sonra da bu şekilde giyinmeye devam edeceğim gibi bir kanaat edinebilir. Yani çocuğun ileride günaha girmesine küçükken aman canım hevesini alsın diyerek yaptığımız ihmalkarlıklar günaha girmesine sebebiyet verebilir. Yani çocuğun Allah korusun büyüdüğünde zihninin karışmasına küçükken gösterdiğimiz müsamahalar sebebiyet verebilir. Hani buradan şunu söylemek istemiyorum. Evhamlı hareket edelim. Çocuğu çocukluğunu yaşamadan daraltalım, bunaltalım. Bu çocuğu sanki 30 yaşında bir ergen ve yetişmiş bir kimseymiş gibi, tesettürden sorumluymuş bir kimseymiş gibi, kılık kıyafetinden ve diğer türlü hal hareket ve davranışlarından mesulmüş, mükellefmiş, yaptığı herhangi bir şeyin günahı veya sevabı varmış gibi değerlendirelim ve çocuğa çocukluğunu zindan edelim diye söylemiyorum. Elbette çocuğun çocukluğunu yaşaması gerekir. Nitekim çocukluğunda çocukluğunu yaşamayan bir kimse büyüdüğü zaman artık çocukluk yapmaya başlıyor. Etrafımızda çok görüyoruz. Çocukluğu bastırılmış, çocukken kendisine çocuk muamelesi yapılmayıp yetişkin muamelesi yapılıp büyük sorumluluklar verilmiş birçok kimsenin büyüdüğünde ya hayıflandığını, ya büyük travmalar geçirdiğini, ya büyükleriyle ve etrafındaki kendi akranlarıyla müsbet manada nitelikli iletişim kuramadığını, etrafındaki kimselerden ayrık otu gibi ayrıldığını, çünkü içindeki ukdelerini çözemediği için bir takım psikolojik problemlerle karşı karşıya, baş başa kaldığını görüyoruz. O yüzden çocukken çocukluğunu yaşamayan bir kimse büyüdüğü zaman, yetişkin olduğu zaman çocukça davranışlar gösterebiliyor. Neden? Çünkü bu türlü bir davranışın çocukluk evresindeyken yapılıp bitirilmesi gerektiğini ve ileride bunların sergilenmemesi gerektiğini henüz çocukken görmedi ve öğrenmedi. Çünkü çocukken bu çocuğa o davranışın çocukluk döneminde yapılıp bitirilmesi gerektiğine dair bir telkin verilmedi. Hal böyle olunca çocuk yetiştirmek bundan dolayı çok meşakkatli, zahmetli, bereketli olmakla beraber ehemmiyetlidir. Yani tehlikesi olan ancak bereketi olan bir durum arz ediyor. Bu sebeple İmam Gazali rahmetullahi aleyh gerek İhya-i Ulumiddin'de olsun, gerekse diğer eserlerinde olsun, zannediyorum Miyarul İlim idi, orada olsun terbiye ile alakalı, çocuk yetiştirilmesiyle alakalı bazı hususlara temas ediyor. Burada da bunlara değiniyor. Misafirlikle alakalı çocuklar üzerinden böyle bir tasavvur inşa ediyor İmam Gazali. Bir diğer husus, mahremiyet sadece misafirlikte dikkat edilmesi gereken bir durum değildir. Yani haremlik ve selamlık dediğimiz hususlar mahrem olanların ayrı bir yerde, yani her bir mahrem olan erkeklerin ve kadınların ayrı bir yerde olması, birbirleriyle ihtilat ortamı oluşturmaması, caiz olmayacak nitelikte diyaloglar kurmaması, karşı karşıya gelip birbirleriyle aynı çatı, aynı ortamda bulunmaması gerekmesi sadece misafirliğe has bir durum değildir. İnsanların diyalog kurmaksızın dışarıda gezmiş olmalarından hareketle, nasıl olsa bu erkekler ve kadınlar otobüslerde, toplu taşıma araçlarında, marketlerde, dükkanlarda veya muhtelif yerlerde, okullarda, buna benzer yerlerde hasılı kelam bir araya gelebiliyorlarsa, canım ne olacak sanki aynı odanın içerisinde herkes giyimine kuşamına dikkat etmek suretiyle yine bir araya gelebilir, topluca oturalım şeklinde bir çıkarım yapılamaz. Böyle bir kıyas yapılamaz. Bu kıyas maal farıktır usulü fıkıh açısından bakıldığında kavramsal olarak. Hal böyle olunca erkeklerin ayrı, kadınların ayrı olması gerektiği gibi şöyle yapılmaması gerekir diyor İmam Gazali. Erkekleri görmek için veya kendilerini göstermek için onların, yani misafirlerin karşılanması, görülebilecek yerde durulması, arz-ı endam etmeleri ve temaşa etmeleri, hakeza sakınılması gereken, böyle bir davranış tarzı varsa uyarılması ve ikaz edilmesi, mümkün mertebe dönüştürülmesi, değiştirilmesi, böyle bir adet oluştuysa böyle bir adeti, örfü, fasidenin ortadan kaldırılması gerekir diyor İmam Gazali. Israrla erkeklerin ve kadınların, yani birbirleriyle namahrem olan, evlilik engeli olmayan, işte kendileriyle bir arada oturabileceğimiz annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz, ablalarımız, buna benzer birbirleriyle bir arada oturabilen kimselerin haricinde, İşte üst komşunun, alt komşunun, akrabaların, teyze veya hala kızlarının oğlanlarının, dayı veya amca halalar oğullarının veya kızlarının bir arada oturması gibi bir durum varsa burada mümkün mertebe bulunmamak, çıkmak, en azından müsaade istemek, böyle bir ortamı tasvip etmemek ve böyle bir ortamı tercih etmemek gerekir diyor. Böyle bir şeye hatta maruz bile kalmamak gerekir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Yaşadığımız zamanın büyük imtihanlarından bir tanesi de bu olsa gerek. Çünkü şöyle bir algı var. Mesela anne olmakla anne gibi olmak, baba olmakla baba gibi olmak birbirinden farklı şeylerdir. Ben komşumu annem gibi görüyorum diyerek annesine yaptığı muameleyi yapamaz. Çünkü bir kimsenin annesi olmakla annesi gibi olmak birbirinden farklı şeylerdir. Ya da ben hocamı, öğretmenimi veya bizim idarecimizi, müdürümüzü babam gibi görüyorum. O yüzden elini öpebilirim, yanında bulunabilirim. Gerekirse aynı ortamda kucaklaşabilirim. Buna benzer şeyler, babama yaptığım her şeyi ona yapabilirim. Ve bunu bir mahzur olarak görmüyorum. Bir fitneye sebebiyet verebilecek unsur olarak da görmüyorum şeklinde yaklaşım doğru değil, caiz değildir. Neden? Ne kadar babası gibi olursa olsun nihayetinde bu kimseler arasında nikaha mani bir durum yoktur. Aynı durum abi gibi olmakla abisi olmak, abla gibi olmakla ablası gibi olmak arasında da bulunur. Bir kimsenin bir şey gibi olması onun aslı olduğu anlamına gelmez. Annesi gibi olmak demek onun hakiki manada evlenmesi caiz olmayan annesi olması anlamına gelmiyor. Bu sebeple yaşadığımız zamanın özellikle düğünlerde, bayramlarda, cenazelerde, bu şekildeki merasim ve nümayişlerde dikkat etmemiz gereken, hassasiyet göstermemiz gereken azami durumlardan birisi olduğunu görüyoruz. Allah Teala bunlardan azami surette sakınabilmeyi cümlemize lütfeylesin. Tabii ki bir Müslüman haram işlenilen ve haram yemeklerin olduğu bir yerde bulunmayacaktır. Haram yiyeceklerin ikram edildiği bir sofradan yememesi gerektiği gibi haram yiyecekleri yiyen bir kimsenin yanında da oturmaması, orada ona iştirak etmemesi, yani sofra arkadaşlığı yapmaması gerekir. Bu elhamdülillah Müslüman bir camiada misafirliğe gittiğimizde servis edilen içecekler içerisinde veya yiyecekler içerisinde, yani içkinin veya domuzun olduğu bir durum değil elhamdülillah. Böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Böyle yiyecek veya içecek haram olan şeyleri ikram eden kimselerle zaten hani misafirlik de yapmıyoruz, misafirliğine gitmiyoruz, misafir olarak da kabul etmiyoruz. Bulunduğumuz ortam elhamdülillah ki yani yediği ve içtiği helal olanlardan, kazancı helal olanlardan müteşekkil. Ancak bir iş yemeğidir, iş toplantısıdır veya buna benzer herhangi bir merasimdir, düğündür veya buna benzer bir nümayiştir farz muhal. Böyle bir yere gidildiğinde şayet ikram edilen veya ortaya konulan yiyecekler içerisinde haram olan bir şey varsa veya haram bir içecek mevcutsa, orada o haram olan şeyden yiyip içenlerin yanında da bulunmamak gerekir diyor İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Bunu da şuna bağlıyor. Nasıl ki fasıklık meşru değil, caiz değilse, fasık olan bir kimsenin fasıklık yaparken yanında bulunmak da caiz değildir. Fasık olan bir kimseyle dostluk caiz değilken, fasık olan bir kimsenin fıskını ortaya koyarken, yani fasıklık yaparken, günah işlerken o kimsenin o durumuna şahitlik etmemek, bu kimseyle aynı ortamda bulunmamak gerekir. Bu da caiz değildir diyor. Nasıl ki fasıklığa şahitlik etmek caiz değilse, haram işlenilen bir yerde o ortamda bulunmamak da gerekir. O ortamda bulunmak da hakeza caiz değildir diyor. Bundan dolayı yediğimiz içtiğimiz helal. Nihayetinde biz haram olan herhangi bir şey yiyip içmiyoruz. Başkalarının yaptığı kendilerini bağlar şeklinde bir pozisyon, bir kare, bir fotoğraf, hakeza böyle bir resmin içerisinde yer almamak gerekir. Burada İmam Gazali'nin vurguladığı hususlardan bir tanesi de konuşulan şeylerin ne olduğuyla alakalıdır. Bazen öyle bir konuşmanın ortasında kendimizi buluyoruz ki konuşulan şeyin bizlere faydası olmadığı gibi bid'atlerden tutunuz da fasıklığa varıncaya kadar. Espri ve mizah anlayışının farklı olmasından kaynaklı olarak bazen temel değerlerimize, bazen inanç ve akidemize, bazen kutsallarımıza dair espriler yapıldığını görebiliyoruz maalesef. İmam Gazali burada zaten açık ve net bir şekilde müptedi olan, yani bid'atçı bir kimsenin bid'atçılık propagandası yaparken kendi müzahrafatını, kendi zihnindeki necaseti, kendi hezeyanlarını, akidesindeki bozukluklarını ifade ederken ve bunları bir hakikatmiş gibi savunurken, insanları da böyle bir tutarsızlığa ve bid'ate davet ederken, çığırtkanlığını yaparken orada bulunmamak gerekir diyor. Kimin için söylüyor bunu? Şayet bu kişiye kardeşim sana söylediklerin yanlıştır. Şu şu hususlardan dolayı doğru değildir. Nitekim şöyle bir delil var, bu kaynakta şöyle geçer diyebilecek kadar ilmi yeterliliği yoksa, bu kimseye cevap verebilecek bir kuvvet ve kudreti haiz değilse, En azından ben senin dediklerini reddediyorum. Dediklerini kabul etmemekle beraber doğru olmadığını düşünüyorum. Ve seni de böyle yanlışlardan vazgeçmeye, dönmeye davet ediyorum diyebilecek bir kuvveti kendinde bulamıyorsa o ortamda en azından bulunmaması gerekir, diyor İmam Gazali. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Bir yanlışı elimizde ve dilimizde düzeltemiyorsak ona en azından maruz kalmamak gerekiyor. Neden? Çünkü gönül ona kayar. Tasvip etmediğimiz bir şeyse şayet ve özellikle Allah Teala ile Allah Resulü ile İslam ve iman akide ve unsur esaslarıyla istihza ediliyor ve hatta küfre varan şeyler söyleniyorsa burada bırakınız gülmeyi ve eğlenmeyi sessiz bir şekilde kalmak bile caiz değildir. Ya orada açık bir şekilde kabul etmediğimizi, bunların yanlış olduğunu, söylediklerinin de inkar olduğunu söylemek gerekir ya da o ortamdan kalkıp gitmek gerekir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bununla alakalı olarak Kur'an-ı Kerim ile Allah Teala ile ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle yani iman ve İslam esaslarıyla istihza eden, espriler yapan, mizah anlayışı belden aşağıya yahut itikadi meselelerden ibaret olan belden aşağısına veya itikadi meselelerle kendince espriler, şakalar yapan kimselerin ne kadar berbat bir durumda olduğunu, ahirette bu kimselerin nasıl cezalandırılacağını ve hesabı nasıl çekileceğini ifade ediyor. Allah Teala siz Allah ve Resulünden başka dalga geçecek, oynaşacak, eğlenecek ve espri, mizah yapacak başka bir şey bulamadınız mı diye açık bir şekilde kul ebillahi diye ifade etmek suretiyle ikaz ediyor. Hal böyle olunca bazen kantarın topuzunun kaçırıldığını görebiliyoruz. Üzülerek belirtiyorum. Espriler öyle oluyor ki artık daha fazla insan gülsün, daha çok insanın dikkatini çekelim diye kutsallarımıza gelebiliyor. İman ve İslam esaslarına tekabül edebiliyor. Hazreti Peygamber'e ve ashab-ı kiramına ulaşabiliyor. Dillerimizi maalesef böyle şeylerle kirletmek suretiyle yani böyle şeyleri konuşarak günahla kirletmek suretiyle günaha giriyoruz ve altından kalkamayacağımız, hesabını veremeyeceğimiz bazı durumlarla, mahcup olacağımız durumlarla kendimizi karşı karşıya bırakıyoruz. Hal böyle olunca daha fazla kimse gülsün, hikayeleri daha fazla kimse dinlesin, insanların dikkatini çekebileyim, bütün odaklar benim üzerimde yoğunlaşsın diye diyor İmam Gazali. Bid'ate dair, İslami ve imani esaslara dair, İslam'ın ve imanın mahremiyetine dair, haremine dair şeylerin espri konusu olmaması gerektiğini. İkincisi, bid'at çığırtkanlığı, tahrifat ve tahribata dair bir propagandanın yapılmaması gerektiği, böyle bir şey yapılıyorsa, eğer gücü yetiyorsa ve reddedebilecek kuvveti, ilmi yeterliliği kendinde buluyorsa orada bulunur, bu kişiyle karşılıklı gerekirse karşılıklı olarak tartışır. Ancak böyle bir kuvvet yoksa kendisinde burada mutlaka bulunmaması gerektiğini ifade ediyor. Sizlere bu konuyla alakalı şunu arz etmek istiyorum. İşte etrafımızda maalesef daha fazla kimseyi güldürmek, eğlendirmek, hatta cemaatin çoğunluğunu, dinleyicilerin büyük bir kısmını, izleyicilerinin tamamını eğlendirmek maksadıyla, güldürmek maksadıyla, yani çok affedersiniz şaklabanlık yapan kimseleri görüyoruz. Gayri ciddi bir şekilde, mütesahil davranmak suretiyle insanların belki daha fazla eğleneceğini, kendisini daha çok seveceğini, takipçilerinin ve seyircilerinin daha çok artacağını düşünen kimselerle ve maalesef böyle din adamları diye geçinen kimselerle kisvesinin İslam kisvesi olmasından hareketle bu şekilde bir tavrın daha fazla para edeceğini düşünen kimselerle maalesef karşılaşabiliyoruz. Hatta konuştuğunda insanları ağlatabilecek nitelikte hikayeler anlatan, acayip ve garayip meselelerden ve meselelerden bahseden, insanların duymadığı, duyduğunda hayretlerinin artacağı, dikkatlerini çekeceği, ya ne kadar da güzel konuşuyor, çok ilginç hikayeler anlatıyor diye uyduruk kaydırık şeylerden bahseden bazı tiplerle maalesef her tarafta karşılaşabiliyoruz. Şimdi Hanefi fakihlerden Ebu Bekir el-Cüzcani isminde bir fakih var. Hanefilerin, Hanefi mezhebinin önemli fakihlerindendir. Büyük bir alimdir, müçtehitlerdendir. Ebu Bekir el-Cüzcani'ye geliyor birkaç kişi. Diyorlar ki bazı hocaların yanına gittiğimizde anlattıkları şeylerden dolayı kalbimiz titriyor ve ağlamaya başlıyoruz. Halbuki senin yanına geldiğimizde bu durum olmuyor. Yani sen bizi ağlatamıyorsun. Biz senin yanına geldiğimiz zaman sen bize ağlatacak, iki gözüm, iki çeşme, yaşlı bir halde bizi bırakacak nitelikte konuşmuyorsun. Yani seni dinlerken sıkılıyoruz biz diye açıkça bu ağlatma işini soruyorlar. Ebu Bekir el-Cüzcani de diyor ki ya ağlatmak çok kolaydır diyor. Yani ben size öyle şeyler anlatırım ki böyle içinizin yağları erir. Gözünüz hüngür hüngür ağlar. İki gözüm iki çeşme, buradan çok affedersiniz salya sümük gidersiniz. Oysa size öyle şeyler anlatırım ki yani ağlarsınız diyor. Ancak ben size eşinden nikahı düşmesine rağmen bundan haberi olmadığı halde evliliğine devam eden, yani karısını boşamasına rağmen bundan haberdar olmayan, kurduğu bir cümlenin, söylediği bir sözün esasında eşinin boşanmasına sebebiyet verecek daha önemli şeylerden, öğrendikten sonra da karalar bağlayan veya helali olmasına rağmen kendisinden nikahının düştüğünü sanan, ancak gerçeği öğrendikten sonra sevinen adamın durumlarını anlatıyorum. Yani ben size Allah Teala'nın emirlerini anlatıyorum. Evlilik hukukundan bahsediyorum. Eşiyle konuşmaları esasında öyle şeyler söylüyor ki karısını boşadığından haberi olmayan, karısını söylediği sözlerin karısını boşadığını ifade ettiğini öğrendikten sonra karalar bağlayan, iş işten geçtikten sonra ellerini dizine vuran adamlardan, insanların durumundan, gerçeklerden, İslam'dan ve fıkıhtan bahsediyorum. Ben size fıkıhtan, hukuktan, şer'i hükümlerden bahsetmeyi, sizi ağlatıp sizi ilgilendirmeyecek hikayeler anlatmaya tercih ediyorum. Çünkü sizin fıkha olan ihtiyacınız sizi ağlatacak hikayelere olan ihtiyacınızdan daha fazla diye cevap veriyor. Bunu İbrahim el-Hasiri el-Havi fil Fetva kitabında naklediyor. Çok önemli bir yaklaşımdır. Bunu niçin sizlere arz ediyorum? Yaşadığımız zamanda misafirliğe gittiğimizde veya evimize misafir kabul ettiğimizde yahut izlemek suretiyle ekranlarıyla evimizde ağırladığımız, telefonlardan olsun, televizyonlardan olsun, bilgisayarlardan olsun açtığımızda evimizin misafiri gibi olan kimselerin anlattıklarıyla ya ağlıyoruz, ya düşünüyoruz, ya gülüyoruz. Buna benzer bazı duygular yaşıyoruz. Sadece canlı kanlı misafir ağırlamakla değil, bizatihi izlediğimiz şeylerle de insanları biz esasında evimizde ağırlıyoruz. Bunların ne konuştuğu, ne anlattığı, ne söylediği bizim akidemize, imani meselelerimize tekabül ettiği müddetçe dikkat etmek zorundayız. Ben bunları söylemiyorum nasıl olsa. Bunlar da söylüyorlar, ben de izleyip geçiyorum demek suretiyle bu kimselere prim yaptırmamak gerekiyor. Burada İmam Gazali'nin vurguladığı misafirlikle alakalı hususların içerisinde büyük bir yer tutuyor bu. Konuşanların konuşmalarına dikkat etmesi. Misafir ağırlarken insanlar sıkılmasın diye konu açmaya çalışırken, böyle tepeden oradan buradan konuşurken insanların akidesine, insanların imanına zarar verecek nitelikte konuşmaların uygun olmadığını İmam Gazali rahmetullahi aleyh belirtiyor. Burada esasında bir noktaya daha temas ediyor. İmam Gazali israf mevzusu, yemede, içmede ve eşyaların temin edilmesindeki israftan bahsediyor. Burada vaktimizin kısmen de olsa dışına çıktığımız için noktayı koyalım. İnşallah bir sonraki hafta misafirlikte israf mevzusuna değinmek suretiyle devam edelim. Arkasından bir diğer konuya, İmam Gazali rahmetullahi aleyhin bizlere arz ettiği hususlara birlikte müzakere etmeye, bakmaya çalışalım. Allah Teala söylediklerimizin tesirini üzerimize halk eylesin. Her biriniz Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.